Ayrım 2.
Edgar'ın Gloucester'ı Dover kayalıklarına götürüyormuş gibi yapması, Gloucester'ın intihar için aslında dümdüz bir alanda uçurumu atlıyormuş gibi atlaması, Lear ile Gloucester arasında geçen konuşmalar, soytarı, Edgar, Lear ve Kent'in bulunduğu düşsel yargı sahnesi ve benzerleri bu oyunun grotesk havasını kurar. Zaten grotesk değişik biçimde yazılmış bir tragedyadır. Çünkü grotesk ancak trajik bir dünya içinde doğar. Tragedya sonuçta insan yazgısı üzerine bir değerlendirme, mutlak olanın bir ölçüsü ise groteskle çelimsiz, insansal deneyim adına mutlak olanın eleştirisidir. Bunun için de tragedya katarsisi sağlarken grotesk sonuçta kişiyi avutacak hiçbir şeye getirmez. Kral Lear'da da olay hem çok komik hem de çok patetiktir. Gerçekten de kasırga gibi her yanı allak bullak eden bir oyunun bu kadar evcil bir temel üzerine oturtulması şaşırtıcıdır. Klasik tragedyada iki karşıt değer arasında bir seçim vardır ve çoğu kez doğru seçim felaketi getirir. Antigone, evrensel düzenle, doğa düzeniyle insanların ortaya çıkardıkları toplum düzeni arasında bir seçim yapmaya zorunludur. Başka bir deyişle, mutlak olan ile Kreon'un istekleri arasında bir seçim yapmak durumundadır. Antigone, mutlak olanı yani evrensel düzeni, evrensel ahlakı seçince ölüme mahkum olur. Kahramanın ölümü onun aklanması, doğrulanmasıdır. Oysa seçenekler saçma, tutarsız. İkisi ortası bir yere geldiğinde trajik durum groteske dönüşür. Ortada bir seçenek yoksa bile kahraman bu işi sürdürmek zorundadır. Bu da tragedyadan çok daha acı, dehşet verici ve aynı zamanda buruk bir alayı içeren groteski var eder. Grotesk tarihsel kesinliği kara mizah yoluyla alaya aldığı gibi klasik tragedyanın dayandığı tanrıların, doğanın ve yazgının kesinliğini de çeşitli tersinmelerle eleştirir. Jan Kott, tragedya dünyası ile groteskin dünyası aynı yapı üzerinde kuruludur dedikten sonra şöyle sürdürür düşüncesini. Grotesk, tragedyanın temalarını alır ve aynı temel sorunları tartışır. Yalnızca verdiği yanıtlar değişiktir. İnsan yazgısının trajik ve grotesk görünümü üzerindeki tartışma iki değişik felsefenin ve iki ayrı düşünce sisteminin bitmeyen çatışmasıdır. Tragedya rahiplerin tiyatrosu, grotesk ise soytarıların tiyatrosudur. Kral Lear'da da seçenekler seçme tutarsız ve belirsizdir. Tanrılar bile acımasız, doğa küskündür. İnsan yazgısını kendisi çizer. Böylece bu oyunda bütün karakterler birbirlerinden değişik soytarılar ve maskaralar olarak ortaya dökülürler. Bu tragedyada soytarı, öteki kişiler bu duruma düştüklerinde ortadan kaybolur ve yerini yenilerine bırakır. Lear'a, Gloucester'a, Edgar'a verir oyundaki yerini. Zaten oyunda da bu dönüşüme ilişkin birçok konuşma vardır. Lear ile soytarı arasındaki konuşmalar daha 1. bölümün 4. sahnesinde başlar. Lear, acı söyleyen bir kaçık. Soytarı, bak evladım sen acı kaçıkla tatlı kaçık arasındaki farkı biliyor musun? Bilmiyorum delikanlı, sen söyle de öğrenelim. Kim sana öğüt verdiyse pay et topraklarını diye, beri gelsin, yanımda dursun. Diyelim ki sen olsun. Böylece tatlı kaçık, acı kaçık çıkar ortaya apaçık. Tatlısı bu alacalı, acısı şu olmalı. Yani bana kaçık mı diyorsun delikanlı? Ne yapalım? Öteki ünvanlarının hepsini bağışladın, doğuştan bir bu kaldı sana. Soytarılık bir meslek olduğu kadar felsefi bir şeydir de. Bir soytarının mesleği eğlendirmektir. Felsefesi ise doğruyu söylemek ve göstermek, yalana dolana, hileye hurdaya karşı duygusunu uyarmaktır. Kral Lear'daki soytarının bir adı bile yoktur. O yalnızca bir maskaradır, o kadar. Ama bir soytarının konumunu da ilk anlayan soytarıdır. Ne olur amca, soytarına yalanı söyletecek bir öğretmen tut. Yalan söylemeyi öğrenmek istiyorum. Hele bir yalan söyle efendi, kırbacı yersin. Hayret doğrusu, nasıl oluyordu kızlarına aynı soydansın, bir türlü anlamıyorum. Doğru söylemedim mi? Onlar dövüyor. Yalan söylersem sen kırbaçlatacaksın. Bazen de hiçbir şey söylemediğim için kırbaç yiyorum. Keşke soytarı olmasam da ne olursam olsaydım. Ama amca, yine de senin yerinde olmak istemezdim. Aklını her iki yandan yontup ortada bir şey bırakmışsın. Bu öyle bir soytarıdır ki kendini bir hükümdarın hizmetine vermeye kabul ederek soytarılıktan arınıp doğruyu söyleyen bir danışman durumuna girmiştir. Bunun bilincindedir o. Bir soytarının felsefesi herkesin birer soytarı olduğu düşüncesini temel alır. Ve tabii en büyük soytarı da kendinin soytarı olduğunu bilmeyen kişidir. Yani burada hükümdarın kendidir. Bu oyunun baş kişisi hiç kuşkusuz Lear'dır. Lear tamamen Shakespeare'in yarattığı bir kişiliktir. Tarihsel öyküde Lear'ın hiçbir karakteri yoktur. Anonim tragedyada da o yalnızca bir masalın boyutsuz tipi durumundadır. Hatta anonim tragedyada Lear efsanedeki görünümünden çok daha cılız, çaresiz ve siliktir. Oysa Shakespeare'in elinde Lear yüce bir anıt durumuna girer. Ama idealize edilmiş, abartılmış bir figür değildir. O zaafları ve yaşlılığının da verdiği güçsüzlükle yargılarında kör, bencilliği son sınırına varmış bir kraldır. Lear oyunun başlarında kendinden emin, kendine dönük, gururlu, kendinden başkasının düşüncelerine değer vermeyen, hatta karşı çıkanı süren, coşkun, duygusal bir yapıya sahiptir. Oyunun başından sonuna olan gelişiminde Lear'ın tek yitirmediği de bu coşkusu ve duygusallığı olur. Kral olarak bir ülkeyi yöneten Lear, çok yakınında olan kişileri anlamaya çalışmamıştır. Belki bu biraz da kendine dönük olmasından ileri gelen bir durumdur. Ne kızlarının karakteri üzerinde bir bilgiye sahiptir, ne de onu seven, ona yakın olan adamlarını anlamıştır. Onun içinde büyük kızların onu pohpohlamalarına kanıp, küçük kızın yalınlığını ve dürüstlüğünü anlamaz ve onun haksız yargısına karşı çıkan en yakın dostu Kent'i sürgüne gönderir. Sezgileri körlenmiş, sağduyuyu yitirmiş, uzak görüşlülüğü kalmamış coşkulu bir kral olan Lear, içgüdülerinde yüce olana, kahramanca olana yatkındır. William Knight'ın çok yerinde belirttiği gibi o, akıl yönünden çocuk, duygu yönünden bir dev olan oyun kahramanıdır. Onun içinde ilişkilerine naivite ile coşku iç içedir. Oyunun başında hiç yanılmadığına inanan Lear, oyun geliştikçe her açıdan yanıldığını anlar ve kendi vicdanıyla baş başa kalır. Bu da onu bir uyumsuzluğa ve ruhsal bunalıma sürükler. Kendi kendiyle çekişmesi bitip gerçeklerin temeline indiğinde de kısa bir dinlenmeden sonra kendine gelir ve bundan sonra da her hareketinde bilinçlidir. Cordelia aslında dıştan belirgin olan ama üzerine durdukça karmaşıklaşan bir karaktere sahiptir. Onu yalnızca birkaç sahnede görürüz ama onun her sahneye çıkışındaki güzellik ve patos çok etkileyicidir. Bu etki bir bakıma Goneril ile Regan ile karşılaştırılınca da daha da belirginleşir. Goneril'in hırslı, inisiyatifi elden bırakmayan karakterine, Regan'ın sinsi, soğuk, acımasız huyuna karşı Cordelia, saf, dürüst ve yalın karakteriyle etkileyici bir kişiliğe sahiptir. O, dürüst kişilerin hayranlığını çeken Fransa kralının, Kent'in, Gloucester'ın ve daha sonra da Lear'ın ilahlaştırabildiği bir kadındır. Goneril ile Regan'ın yırtıcılığı karşısında o onları masum bir avı gibidir. Kendi çıkarlarını düşünmeyen, kendine karşı yapılan haksızlığa karşı bile konuşmayan genç, yumuşak ve minyon bir kadındır. Alçak sesle ve yumuşak bir biçimde konuşur. Shakespeare'in tüm kadın kahramanları içinde Cordelia en az mutlu olanıdır. Goneril ve Regan gibi hırçın ablaların yanında büyümüş. Babasına olan sevgisini bile dilediği gibi söyleyememiş, bu sevgi acı ve kaygı ile karışmıştır. Daha çocukluğundan duygularını bastırmayı öğrenmiştir. Kırgınlıklarını, üzüntülerini içine atmıştır. Ancak bu minik kadın güçlüdür. Babasına karşı yapılanların cezasını vermek için bir orduyla İngiltere'yi istila eder ve savaşa girer. Onun güçlü bir kadın olduğu tutuklandığında da belli olur. Başkaları üzerine etkilidir. Kocası Fransa kralını ona bir ordu vermesi için ikna etmiştir. Kent ona gözü kapalı insan inanır. Bunalımdan sonra kendine gelen Lear'ı sevecenliğe ve içtenliğiyle etkiler. Bütün davranışlarında soyludur. Sanki bu dünyaya ait olmayan bir sevgi saflığı ve özverisi vardır. Onun tek kusuru zamanında kendini savunmayışı, haksızlıkların karşısına zamanında dikilmeyişidir. Genel bir bakışla Goneril ile Regan birbirinden kötü iki benzer canavar olarak algılanabilir. İkisinin de canavar olduğu kesindir. Ancak bu Gorgon kardeşlerin ikisi de birbirinden farklı özellikler içindedir. Görünüşte Regan daha kadınsıdır. Onun gözlerinde Goneril'in yabaniliği yoktur. Yine Lear'ın ağzından Regan'ın bakışları yakmaz, huzur verir. Goneril gibi zina yapmamıştır. Kocasını öldürmeyi planlamamıştır. Kız kardeşini zehirlememiştir. Cordelia ve Lear'ın öldürülmesine adını karıştırmamıştır. Regan, Goneril kadar cüretli ve aktif değildir ama güvenilmez, sinsi, saman altından su yürüten çok daha tehlikeli bir kadındır. Bütün acımasızlığı ve kötülükleri kendine toplamış olan Edmund bile ileride düşlediği evlenme konusunda Goneril'i seçer. Çünkü ona göre Goneril daha güvenlidir. Regan kendi düşüncelerini kapalı ve çok daha acımasız sözler içinde gerçekleştirir. Sözlerinin ardında ürpertici bir alay vardır. Babasının laneti ona vız gelir. Regan, Shakespeare kadın karakterleri arasında eşi olmayan korkunç ve tehlikeli bir kadındır. Goneril'in bakışları daha yabanidir ama kötülüklerini daha açık bir biçimde yapar. Sözleri de öyledir. Suikast ve kötülük konularını çok iyi işleyen ve plan yapan bir kafaya sahiptir. Olayları hemen değerlendirme niteliği vardır. Çabuk karar veren, hemen harekete geçen ve önüne gelen engelleri anında yok edebilen bir kişiliğe sahiptir. Oysa Regan plan yapmaz ama kardeşinin ne düşündüğünü anlayıp öyle hareket eder. Yöneten Goneril'dir. Ne yapılacağını yazılı olarak bildiren odur ve kötülük konusunda patronudur. İleride ortaya çıkacak zorlukları sezen de yine odur. Goneril sürekli hareket halindedir, göz önündedir. Regan ise onu gölge gibi izler ve zamanı geldiğinde Goneril'den daha korkunç bir biçimde zehrini akıtır. Albany dükü ile Cornwall dükü de birbirleriyle karşıtlanmışlardır. Albany genellikle yumuşak, nazik ve merhametli ve adildir. Oyunun başında karısı Goneril'in yaptıklarını kavramakta geç kalmış ama anlayınca da inisiyatifi eline geçirmeye çalışmıştır. Biraz geç hareket etmiş olsa da bazı araştırmaların belirttiği gibi pısırık ve korkak değildir. Ancak hırslı da değildir. Kral Lear döndüğünde onun için hemen tahttan feragat eder. Albany'nin birçok niteliği vardır. Ne ki bu olumluluk onun özellikleri başlarda pasif durmuş olmasıyla gölgelenir. Biraz kararsızdır. İşler son kertesine varmadan harekete geçmez. Meslektaşı Cornwall ise onun zıttıdır. Regan canavarına tıpatıp uymuş bir adamdır. Hiçbir şeye karşı saygısı olmayan, kolayca işkence yapıp cinayet işleyebilen, acımasız hatta sadist bir figürdür. Bir tek olumlu yanı yoktur. Eğer çok aranırsa belki kararlı oluşu ve cesareti olumlu olarak belirtilebilir. Ancak bu kararlılık da kötülük adına olduğundan bu da olumlu bir yan sayılmayabilir. Oyunun olumsuz kişilerinden sırıtkan serseri Oswald bile efendisine bağlılığı ile kendisi için bir olumlu puan alabilir. Cornwall, Lear'a küstahça davranır. Lear'ın elçisi durumunda olan Kent'i tomruğa vurdurarak Lear'a hakaret eder. Gloucester'ın gözlerini kendi elleriyle oyar. Cornwall, Orta Çağ Engizisyonu'nun ve Elizabeth döneminin sadizminin bir temsilcisidir. Gloucester iyi bir insan olmasına karşın biraz havai ve zayıftır. Tutarsız kişilerin özelliklerini kuşanmıştır. Lear, Cordelia'yı reddettiğinde hiç ses çıkarmaz ama Cornwall, Kent'i toprağa vurduğunda bunun kral için bir hakaret olacağını söyleyecek cesareti bulur. Ondan sonra da yine krallar Regan ve Cornwall'ın da arasını bulmak için küçük de olsa bir çaba gösterir. Fransız ordusunun İngiltere'ye ayak bastığını öğrenmeden Lear'ın yanında yer aldığını gösterecek bir hareket yapmaz. Bu açıdan bir oportunisttir. En olumlu yanı oğullarına olan sevgisidir ama o da Lear gibi onları anlamak için çaba göstermemiştir. Edmund tam anlamıyla kötülüğün simgesi olan bir serüvencidir. Önce Edgar'ın hakkı olan toprakları ele geçirmek ister, bunu başardığını sandıktan sonra gözü daha yükseklere Britanya tahtına yönelir. Sevgi, dostluk, bağlılık onun için saçma sapan şeylerdir. Kendi amaçları için herkesi kullanır. 3. Richard'ın fiziksel kusurundan gelen olumsuz yan Edmund'da yasa dışı bir piç olmasıyla ortaya çıkar. Elbette Edmund'un ona yasa dışı bir evlat olması onun kötülük yapması için bir neden olamaz. Ama onun oyundaki bu durumu az çok seyirciyi etkiler. O doğanın çocuğudur, tanrıçası doğadır ve hiçbir ahlak kuralı olmayan doğanın temsilcisidir. Zaten toplum düzeninde kuralları ve yasalarıyla onu kabul etmemektedir. O bu düşüncelerle planını uygulamaya koyar ama sonunda da tanrıların adaletini ve yenilgiyi kabul eder. Bak işte feleğin çarkı devrini tamamladı. Beni aynı yere getirip bıraktı. Ayrıca Edgar'ın anlattığı şeylerden etkilenir, duygusuz değildir. Ölürken de Lear ile Cordelia'yı öldürmek üzere gönderdiğini itiraf eder ve onlara bir şey olmadan çabuk ve vaktine yetişmelerini salık verir. Edmund karakteri çok ince bir denge üzerine kuruludur. Bunca kötülük yapmış olmasına karşın Edmund'a da acırız. Eğer yasa dışı bir çocuk olmasaydı ve Gloucester'ın öz oğlu Edgar gibi ailesiyle birlikte olsaydı, 9 yıl dışarıda eğitim görmüştür, belki de Edmund bu yola girmeyecekti. Onun durumunda patetik bir yön vardır. Nitekim ölmeden önce oradakilere karakterime aykırı da olsa ölmeden bir iyilikte bulunacağım buradaki dostlara, diyerek Lear ile Cordelia'nın hapsedildikleri yeri haber verir. Edmund kendi durumundan utanmaktadır. Başkalarının yanında bir aşağılık kompleksi içindedir. Utanç ve aşağılık kompleksi suç işlemeye davet eder. Bu tragedyada Edmund toplum düzeninin adaletsizliğine karşı çılgınca bir öç duygusuyla adaleti sağlayacağına inanan, başka örneği olmayan bir karakterdir. Öbür yanda Edgar yerinin adamıdır. Oyundaki konumu Cordelia'nın paralelindedir. O da Cordelia gibi sevecendir ve babasına bağlıdır. Hatta Cordelia gibi bağışlayıcıdır. Düelloda Edmund'a ağır yarıldıktan sonra Edmund'un yapmış olduğu bunca kötülüğe karşın onu bağışlar. Ama bu sevecenliği ve yumuşaklığı içinde yiğit, gözü pek ve akıllıca düşünen bir gençtir. Konuşmasından iyi eğitim görmüş, bilgili bir insan olduğu anlaşılır. Onun tek kusuru babası gibi Edmund'un masalını araştırıp sormadan kabul edecek saflıkta olması ve yine Cordelia gibi kendi düşüncesini babasına söyleyememesidir. O soylu ve yeteneklidir. Kurduğu planını adım adım sabırla başarıya götürecek bir olgunluk içindedir. Bir sadakat simgesi olan Kent bize Fırtınadaki Gonzalo'yu anımsatır. Kent bu İtalyan beyzadesinden daha kaba ama ondan daha güçlü ve daha felsefi bir yapıya sahiptir. O ve Edgar kötülüğe karşı zafer kazanan iyiliğin temsilcileridir. Kent'in kendine özgü, biraz kaba çizgili de olsa bir espri ve mizah gücü vardır. Yaşına karşın uşak kılığına girip kendini tanıtmadan Lear'ı adım adım izleyip ona yardımcı olmaya çalışması onun buradaki en önemli özelliğidir. Soylu olmasına karşın tanınmamak için kaba saba bir uşak rolünü başarıyla götürebilecek ve bir zekaya, yeteneğe sahiptir. Bu oyunu çevirirken daha önce çevirmiş olduğumuz Romeo ve Juliet ve Otello'da olduğu gibi Kittredge ile Alexander'ın metinleriyle bir de buna ek olarak A.W. Variety'nin King Lear metniyle çalıştık. Bugün kullanılan bazı sözcüklerin Shakespeare döneminde farklı karşılıkları olduğunu bildiğimizden çeşitli düz sözcüklere başvurmayı doğru bulduk. Yine oyunun manzum ve düz yazı bölümlerini olduğu gibi çevirerek sahne konuşmasını ve oyuncunun hareketlerini dikkate aldık. Her karakterin dil, tavır özelliklerini elimizden geldiğince vermeye çalıştık. Manzum bölümleri yapay, oyuncuyu zorlayacak uyaklara gitmeden, hatta çoğu kez sözcüklerin uyumuna yönelerek aktarmaya özen gösterdik. Çevirinin başarılı olup olmadığı önce okunarak ve sonuçta da asıl iyi bir yönetmenin elinde sahnede belli olacaktır. Özdemir Nutku, 1986. Kitap karakterleri: Lear, Britanya Kralı, Fransa Kralı, Burgonya Dükü, Cornwall Dükü, Albany Dükü, Kent Kontu, Gloucester Kontu, Edgar yani Gloucester'ın oğlu, Edmund, Gloucester'ın evlilik dışı oğlu, Curran saraylı, yaşlı adam, Gloucester'ın çiftliğinde kiracı, Doktor, Lear'ın soytarısı, Oswald yani Goneril'in kahyası, Subay Edmund'un emrinde, Beyzade Cordelia'nın hizmetinde, Tellal, Cornwall'ın uşakları, Goneril, Lear'ın büyük kızı, Regan, Lear'ın ortanca kızı ve Cordelia, Lear'ın küçük kızı. Lear'ın mahiyetindeki silahşörler, subaylar, haberciler, askerler, koruyucular ve benzeri. Olay Britanya'da geçer. 1. bölüm, 1. sahne. Kral Lear'ın sarayı. Kent, Gloucester, Edmund girerler. Kent ve Gloucester konuşurlar. Edmund geride durur. Kent, kralın Albany dükünü Cornwall dükünden daha çok sevdiğini sanıyorum. Gloucester, biz de öyle sanırdık ama şimdi krallığı paylaştırırken hangisine daha çok değer verdiği anlaşılmıyor. Paylar öylesine iyi dengelenmiş ki ne kadar dikkatle bakarsan bak birini ötekini tercih edemezsin. Kent, oğlunuz değil mi efendim? Gloucester, onu büyütmek bana düştü efendim. Oğlum demekten kızara bozara öyle pişkinleştim ki utanmayı unuttum. Kent, pek anlayamadım. Gloucester, bu delikanlının annesiyle aramız iyiydi. Bu yüzden de karnı büyüyüverdi. Kadıncağızın daha yatağına koca girmeden beşiğine bir oğlan giriverdi. Yaptığım hatayı anlıyorsunuz değil mi? Kent, doğrusu sonucu öyle yakışıklı ki keşke bu hatayı yapmasaydınız diyemiyorum. Gloucester, bir de meşru oğlum var. Bundan bir yaş kadar büyük. Ama öyledir diye onu daha çok severim sanmayın. Gerçi bu hergele daha çağrılmadan, pek de utanmadan dünyaya geldi ama
Annesi güzeldi. Ona can vermek epey zevkli oldu. Ve tabi bu velede kabullenmekten başka çare kalmadı. Edmund, bu soylu centilmeni tanıyor musun?
Hayır lordum. Kent kontu. Gloucester.
Kent kontu. Bundan böyle onu benim şerefli bir dostum olarak bilmelisin.
Edmund. Hizmetinizdeyim efendim.
Kent. Sizinle dost olmayı, size daha yakından tanımayı isterim.
Edmund. Bu teveccühünüze layık olmak için elimden geleni yapacağım efendim.
Gloucester. 9 yıldır ülke dışındaydı. Yine gidecek. Birden boru sesi duyulur. Kral geliyor.
Öyle önde küçük bir taş taşıyan görevli, ardından Lear, Albany ve Cornwall dükleri, sonra Goneril, Regan ve Cordelia mahiyetiyle girerler.
Lear, Gloucester, huzura çıkmaları için refakat edin Fransa ve Burgonya beylerine.
Gloucester,
baş üstünüze efendim.
Gloucester ve Edmund çıkarlar.
Lear, bu arada biz de açıklayayım. Şimdiye kadar gizli tuttuğumuz bir kararımızı, haritayı getirin. Şunu bilin ki üçe böldük krallığımızı. Tüm sorumlulukları ve devlet işlerinin yükünü ihtiyar sırtımızdan atmak, sürünerek ölüme yaklaşırken bunları genç omuzlara bırakmak kesin kararımızdır. Damadımız Cornwall ve siz, damadımız Albany, aynı ölçüde sevdiğimiz, ileride çıkabilecek anlaşmazlıkları şimdiden önlemek için kızlarımıza düşen mirası şu anda durmaktır isteğimiz. Üstelik en küçük kızımızın aşkıyla yanıp tutuşan iki büyük rahip Fransa ve Burgonya prensleri uzun bir süredir iç çekerek oturmaktadırlar sarayımızda. Cevabımızı bugün bildirmek gerekir onlara da. Söyleyin kızlarım, madem ki hükmetmekten, ülkemizden ve devlet işlerinden mahrum etmekteyiz kendimizi, söyleyin bakalım hanginiz en çok seviyor beni? Söyleyin ki doğuştaki hakkına bize olan sevgisini katana, bağışlayalım ihsanlarımızın en cömertlerini. Goneril, ilk göz ağrım, sen konuş önce.
Goneril,
efendimiz, sözlerin ifade edemeyeceği kadar çok seviyorum sizi. Siz benim için göz nurundan, ucu bucağı olmayan özgürlükten, zengin ve bulunması zor olan her şeyden daha değerlisiniz. Nimet, sağlık, güzellik ve şeref dolu bir hayatı nasıl seviyorsam öyle seviyorum sizi. Hiçbir evladın sevemeyeceği, hiçbir babanın sevilemeyeceği kadar. Size olan sevgimi anlatmak için soluğum cılız, sözlerim güçsüz. Sizi var olan her şeyden çok seviyorum.
Cordelia kendi kendine.
Ya sen Cordelia, ne söyleyeceksin? Sev ve sus.
Lear.
Bu sınırdan şu sınıra kadar olan toprakları, gölgeli ağaçlıkları, zengin ve bereketli ormanları, gürül gürül akan ırmakları, geniş otlakları sana veriyoruz kızım. Bütün buraları sonuna kadar senin ve Albany sülalesinin. Ortanca kızımız, Cornwall'ın karısı, sevgili kızım Regan. Sen ne diyeceksin bakalım? Söyle.
Regan.
Efendimiz, aynı hamurdanız kardeşimle. Size olan sevgimin ölçüsü de aynı. Onun benim de sevgimi dile getirdiğini hissediyorum yüreğimin derinlerinde.